Aziz dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'ya, Söz Oda programına hoş geldiniz efendim. Karlı bir günde sizleri Erkam Radyo Çamlıca stüdyolarından selamlıyoruz. Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamızla beraber yeni bir Söz Oda programıyla yine yeniden huzurlarınızdayız. Kıymetli hocam, selam ediyorum.
Merhaba.
Günümüz, haftamız hayırlarla, huzurlarla, bereketlerle doğsun efendim.
Amin.
Cenab-ı Allah'ın yeryüzüne indirdiği eşsiz mücevherler olan kar tanelerini hissettiğimiz günler bugünler. Gerçekten de bir bakıyorsunuz, kar tanelerinin ayrı bir huzuru var.
Evet.
Getirdiği sessizliği, gökyüzünden en mağrur haliyle düşüşüyle birlikte bir kar tanesinin yapısını Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın sanatının en güzel göstergelerinden biri olarak konuşmak mümkün elbette. Müsaadeniz olursa bugünkü Söz Ola programımızda bundan tam 150 yıl önce 19 yaşında bir gencin Wilson Alwyn Bentley ya da diğer adıyla kar tanesi adamın kar tanelerinin fotoğrafını çekmeye başladığı zamana şöyle bir gidelim dinleyenlerimizle birlikte. Wilson Alwyn Bentley, kar taneleriyle gördüğü güzelliği dünya ile paylaşma görevini, merakını ve hayal gücünü taşıyan bir isim ve bir körük kamerasına mikroskop ayarlayarak dünyanın ilk kar kristali fotoğraf makinesini yapmış.
Evet.
Ve değerli hocam, Allah-u Teala'nın yeryüzüne indirdiği eşsiz mücevherler olan kar tanelerinin bilinen bu ilk fotoğrafçısı Wilson Bentley, yıllarca yaptığı çalışmaların sonunda diyor ki, bir gerçeği haykırarak 1925'te, mikroskopla bakınca kar tanelerinin mucize güzelliğini fark ettim. Ve bu güzelliğin başkaları tarafından görülmemiş ve takdir edilmemiş olmasını utanç verici buldum. Her bir kar tanesi kristal bir tasarım şaheseriydi ve hiçbir tasarım tekrarlanmamaktaydı. Bir kar tanesi eridiğinde bu tasarım sonsuza dek kayboluyordu. İnsanlara bu harika güzellikten bir şey gösterme arzusu ve onun koruyucusu olma isteği şiarım oldu, dedi. Kitabı yayınlandı ve kitabının yayınlanmasından sadece birkaç hafta sonra 1931 yılında bir kar fırtınasına yürürken hastalandı ve zatürreden hayata gözlerini yumdu. Hocam, nasıl bir mucizeyle karşı karşıyayız ve bu bilim adamının yaptığı bu çalışma gerçekten bizim hayretlerimizi hangi seviyelere taşıyor? Yusuf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Mevlamızın buyurduğu gibi, göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu delillerden yüzlerini çevirip geçerler. Wilson Bentley yüzünü çevirip geçmemiş. Bu hakikatle yüzleşmiş, yüzleşmekle de kalmayıp herkesin haberdar olmasını, hayret etmesini istemiş ve iyi ki de böyle bir çalışmayı yapmış, değil mi efendim? Neler söylemek istersiniz bugün kar taneciklerine yapılan bu çalışmalara ve aslında bu ayet-i kerimelere dair kainat kitabının bir okuması, değil mi efendim?
Tabii. Ben de muhabbetle, saygıyla selamlıyorum değerli dinleyenlerimizi. Hakikaten dışarıda kar var. Buraya da zorla geldik karda.
İyi ki geldiniz, Allah razı olsun.
Estağ cümlemize.
Çamlıca Tepesi'ne çıkış biraz zor olsa
evet,
da.
Evet, arabayla biraz kaya kaya geldik ama güzel bir gün. Çok hoş bir kısa bir hatıra, bir
lütfen.
Meşhur bir şarkıcımız var. Kendisi Avustralya'ya gitmiş kayak öğrenmeye. Otelde diyor, akşamladık, sabahleyin bir uyandım, bir kar yağıyor, bir tipi bir fırtına var. Eyvah eyvah dedim diyor. Biraz sonra Avustralyalı hocamız geldi diyor, yabancı. Ona dedim ki, hocam dışarıda çok kötü bir hava var dedim diyor. Baktı dedi ki diyor, olur mu diyor Nilaram, dışarıda çok güzel bir hava var.
Çok
dedi,
güzel
diyor.
Bir hava var.
Olur mu diyor, hocam baksana kar tipi. Dedi ki, eğer o karlar yağmasa Biz nasıl geçimimizi temin edeceğiz? Ne hanım dedi. Benim mesleğim bu. Kar öğretmenliği yapıyorum. İşte kayak öğretmenliği yapmak. Gökten kar yağacak ki ben işimi yapayım. Benim için çok güzel bir hava dedi. Diyor.
Nereden baktığınıza
ya,
bağlı.
Nereden baktığınıza bağlı. Çok güzel bir hatıra. Bu kişi gerçekten siz onu okuyunca
evet.
Kendisini karlardaki mucizeyi insanlığa göstermeye ya. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı o eşsiz sanatı göstermeye adamış bu kişi deyince aklıma Ömer Hayyam geldi. Ömer Hayyam geldi hemen siz uzun deyince. Neden?
Neden?
Neden? Çünkü Ömer Hayyam biz tabii onu böyle bir şair olarak biliyoruz. Maalesef sadece şair ya. Olarak rubai okuyor. Hatta çoğu zaman işte yok münkir mi, müşrik mi, agnostik mi, ateist mi diye tartışıyorlar. İşte şiirlerinde cenneti küçümsüyormuş gibi görünüyor. İşte zevki sefayı yüceltiyormuş gibi görünüyor. Ya biz bunu tartışıyoruz. Halbuki bu adam çok büyük bir matematikçi.
Ömer Hayyam öyle
Ömer
mi?
Ömer Hayyam. Büyük bir astronom. Kendisi takvim yapmış. Selçuklu hükümdarına takvim yapmış. Dünyanın en isabetli takvimlerinden birisi Ömer Hayyam'ın yaptığı. Yani o taraflarını pek konuşmuyoruz, gündeme gelmiyor. Ömer Hayyam bir gün Magistos diye bir kitap var. Adı o, Magistos. Magistos neymiş? Yunanlı astronom Batlamyus'un gök bilgisine ilişkin kitabıymış. Astronomi kitabı. Malumunuz Batlamyus'un astronomi görüşü asırlar boyu batıda temel görüş olarak kalmıştı göklerle ilgili. Onu okuyormuş. Adı da Magistos. Bu kitabın Arapçaya çevrilmiş halini okuyor Ömer Hayyam. Biri gelip ona soruyor ki ne okuyorsunuz diyor Ömer Hayyam. O da diyor ki Magistos'u okuyorum demiyor bakın. Astronomi kitabı okuyorum demiyor. Battamyus'u okuyorum demiyor. Diyor ki ben efelem yenzülü ile semai ayetinin tefsirini okuyorum.
Allah Allah. Ya, hocam, Ömer Hayyam.
Evet. Ben diyor.
Hangi ayeti kerime bu?
Efelem yenzülü ile semai ayetini yani yerler. Onlar göklere bakmazlar mı ayetinin tefsirini okuyorum. Tam şimdi sizin buyurduğunuz gibi.
Tabii tabii.
Bu adam işte Allah'ın işaretleri var görmeden geçerler ayetine uygun tutmuş karlara bakmış.
Bakmış. Bakmış ve görmüş.
Heh, Ömer Hayyam diyor ki Batlamyus göklere bakıyor. Efelem yenzülü ile semai ayetine diyor uymuş diyor Batlamyus göklere bakmış. Gökteki cisimleri görmüş, bir kitap yazmış diyor işte. Gök cisimine kitap yazmış.
İlahi kudret akışlarını görmüş orada.
Evet. Yani şu Ömer Hayyam'a göre aslında Allah'ın yaratmış olduğu her bir varlık üzerine çalışan kişi Allah'ın ona gizlemiş olduğu ayetleri tefsir ediyor yani.
Amin.
O bilmiyor, haberi yok.
Yok.
Ama tefsir ediyor. Şimdi bakın mesela bu kişi olmasa İnsanlar gökten yağan karların sıradan beyaz bir cisim olduğunu görecek. Ama ona işte modern tabirle fokuslandığı zaman, odaklandığı zaman.
Kendisi, onda fani olduğu zaman tabii.
Fena fil kar tanesi olduğu zaman ya. Bir bakıyor ki aman yarabbim burada ne büyük sırlar var. Hiçbir kar tanesinin şekli hiçbirine benzemiyor. Bunu ard arda resimle çeke yıllarca ispatlıyor.
Tabii.
Ondan sonra mikroskoplar daha da gelişiyor bu kişinin ölümünden sonra. Bakıyorlar ki mucize çok daha ileri boyutlarda. Yani gerçekten en ince ayrıntısına kadar kar tanesi çekiyorlar. Dediği çok garip. Her bir kar tanesi evet. Bakın eridiği zaman işin garibi o sonsuza görüntü sonsuza kadar kayboluyor. Cenab-ı Hakk'ın cömertliği de. İnsan olsa bunu hemen resmeder, duvara yapıştırır, ebedileştirmek ister. Cenab-ı Hakk'ın hatta şöyle bir şey vardır hocam. Bir ressama sormuşlar ki sen şimdi insan resmi çiziyorsun tamam mı? Demişler arka arkaya resim çizsen kaç tane farklı insan yüzü çizebilirsin? Ressam demiş ki 200 çizerim. 200'den sonra birbirine benzemeye başlar demiş. Müthiş bir şey bu. Yani yeryüzünde hiç kimsenin yüzü kimseye benzemiyor, parmak izi benzemiyor. İşin galiba kartaneleri benzemiyor. Allah garip bir şekilde işte bu ya gerçekten okumak dediğimiz şeyi sadece kağıttaki nesneleri değil alemi evreni okumanın güzel bir örneğidir bu. Çok güzel eşsiz bir örneği.
Hocam düşünün hayatının yaklaşık 50 yılını 5000'den fazla olan bu gökyüzü mücevherlerinin incelemesine ve fotoğraflanmasına adamış bu kişi. Ve içinde 2500 farklı kar tanesi fotoğrafının yer aldığı Kar Kristalleri adlı kitabıyla bilim ve fotoğrafçılık alanında 1931 senesinde ya, bir çığır açmış.
Ya evet.
Fotomikrografi diyorlar. Fotomikrografi, mikroskopla fotoğraf çekme tekniği kullanarak kar tanelerini bütün ayrıntılarıyla fotoğraflamış. Ne acayip bir şey hocam. Ve kendisiyle yapılan röportajda da öyle diyor. Derin bir nezaketle yaradan diyor, yaratan. Eserlerinin sınırsız olağanüstülüğü ve güzelliği bakımından eşsiz ve ulaşılmazdır. Yani hiç kimse bilip takdir etmese bile tabii, yaradanın bu eşsiz eserlerinin güzelliğini ortaya çıkarmaya hizmet ediyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunda ifade etmiş. Evet. Ne zaman? 1800 efendime söyleyeyim 85'lerde. Ya.
Hocam şimdi bunun bir başka boyutu şöyle bir şey var. Bir fotoğrafçılık cinsi var. Şu an ismi aklıma gelmiyor ama gelirse söylerim. İnsan bedeninin fotoğrafını çekiyorlar. Ultraviyole, çok hassas makinelerle, yani ısıya duyarlı makinelerle çekiyorlar. Ruslar yapıyorlar bunu. Kliman fotoğrafçıydı, yanılmıyorsa öyle bir şeydi. Şu fark ediliyor, insan vücudu böyle çok güzel gök mavisi bir ışın yayıyor vücudumuz.
Öyle mi?
Vücudumuzun etrafında böyle bir santimetre civarında bütün vücudumuzu kapsayan bir ışın var hocam. Bu normal insanlarda masmavi bir şekilde bu ışık görüküyor yani. Tamam. Ama işin garibi mesela alkolüklerde bu ışık kırmızı ve mora yakın bir şekilde. Yani bu şunu demek istiyorum. Yani bu fotoğrafçılıkla teknolojik gelişmelerle gerçekten Allah'ın pek çok gizlediği sırlar açığa çıkmaya başlıyor yeryüzünde. Bak işte bunları da kıymeti dinleyeceğimizi az çok bilmesi lazım. Yani Cenab-ı Hak hani bazen şöyle söylerler, bana bir mucize göster diyorlar ya. Diyor ki kardeş şu an konuşuyorsun, konuşma bir mucize ya, konuşuyorsun ne mucize arıyorsun kardeşim, yürüyorsun bak yürüyorsun ne mucize arıyorsun.
Yani, en büyük mucize.
Evet, mucizeler gizlenmiş. Şimdi bunu size okuyunca aklıma Gallikas geldi. Gallikas diye bir hanımefendi var, bir araştırmacı. Bu hanımefendi orangutanları araştırmış. Bir makale okumuştuk, Orangutans and Gallikas diye İngilizce bir makale okumuştuk. O makale, ve şaşırmıştım yani, daha doğrusu dünya şaşırmış. Bu insanlar hayvanları inceliyorlar, bilim adamları, fakat bir türlü orangutanlara yaklaşamıyorlar. Biraz korkuyla, biraz da bilinmezlikle. Bu hanımefendi hocam, ben diye bunların sırrını çözerim diyor. Gidiyor onunla yaşamış olduğu bölgelerde. Yaptığı ilk şey şu oluyor. İlk şey. Bir gün bir orangutanla karşı karşıya geliyor. Uzaktan onu izliyor, tamam mı? Orangutan da bunu gözlüyor. Ama hiç gözlerini ayırmamış oradan. Biraz sonra bu hanımefendinin eli çıt diye bir dala dokunuyor. Dalı böyle kırınca. Orangutan'a dalı böyle çat çıt diye kırıyor böyle. Hanımefendi bakıyor ki o kendisini taklit ediyor. Onu anlıyor, tamam, bir iletişim dili kuruyorlar, tamam. Onun sonra bir dal daha kırıyor, o da bir dal kırıyor, elini böyle, o da böyle yapıyor falan derken taklit ediyor. Sonra bu orangutanlar hocam bir aile yapılar falan, tam 50 yıl onlarla yaşıyor.
Allah Allah.
50 yıl yaşıyor. Bu hayvanların sırrını, aile yapısını, üremesini, işte efendim karakterli özelliklerini çıkarıp ondan sonra ölüyor zaten. Az evvelki beyefendi gibi. Yani o sırları çözüyorlar, ölüyorlar. Allah böyle sırlar, gizemler, mucizeler yaratıyor. Bir de bunları çözmek için birini görevlendiriyor. Onun kafasına, beynine onu kodluyor mübarek. O onunla yaşayıp onu ölüyor yani. Dolayısıyla daha ne sırlar var ki henüz çözülmemiştir yani.
Ya hocam kim bilir?
Ne sırlar var ki daha çözülmemiştir?
Değil mi? Ya. O kainat kitabını yeter ki okumaya niyetlensin insan. Öyle bir derdi davası olsun. Büyüğümüz öyle der. Oğlum bu ders kalbin mesaisiyle olacak bir şey. Yani o ilahi kudret akışları, ilahi nakışlar, ilahi azamet. Cenab-ı Allah bunları işte... Ben bilinmeyi murad ettim diyor.
İşte evet. Değil mi?
Yani okumamızı Cenab-ı Hak oradan okuyup kendisini bulmamızı murad ediyor aslında.
İşte ayet bize hitap ediyor. Efendim yenzülü ile semayı, işte göklere bakmaz mı? Hani o ayet-i kerime devamı şey vardır böyle efendim yanzur ilerseme nasıldı deviye bakmazlar mı, işte yeryüzü nasıl döşetilmiş ona bakmazlar mı, işte bu, bütün bunlar Müslümanlara bir görevdir aslında, hepimize bir görev bunlar. Yani Allah'ın yaratmış olduğu varlıklardaki sırları çözmek birinci derecede alimlerin, bilginlerin işi. Bunları okumak, haberdar olmak, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü karşısında, azameti karşısında hayran kalmak bizim görevimiz. Aynen. Aslında. Biz şimdi bunlardan kendimizi çektik. Burada şöyle bir şey de var hocam.
Nasıl hocam?
Şimdi burada bu bilgilerin, bu ilmin, bu bilgilerin bize verdiği başka bir görev, bir sır daha var ki. Benim şahsi kanaatim. Şimdi geçenlerde işte denizin altlarına dalmışlar. 5000 metre, 6000 metre. Hiçbir şekilde güneş girmiyor, ışık girmiyor. Demişler ki burada canlı yaşamaz. Özel makinalarla deniz altına iniyorlar okyanuslara. Bir bakıyorlar orada çok garip canlılar yaşıyor. Işık yok.
Denizin 5000 metre altında.
Altında dehşet varlıklar yaşıyor. Hem de o kadar güzeller ki rengarenk. Onlar ışığı tutuyorlar. Bir balık var böyle tabii suyun o atmosferik şeyine basıncına uygun bir şekilde o hayvanlar şekilleri biraz değişik ama rengarenkler. Bir tasarım harikası, bir renk cümbüşü taşıyorlar. Şimdi insan şunu düşünüyor. Ben bunu gördüm hocam bak. Şunu düşündüm ben. Cenab-ı Hak belki de o balıkları yaratalı, belki de oldu 100 milyon yıl bilmiyoruz yani. Milyonlarca yıl sonra biri gidip onları keşfediyor. Ama Cenab-ı Hak nasıl olsa kimse görmüyor, kimse bilmiyor diye yarattığı şeyi asla baştan sağma yapmıyor. Mükemmel bir sanat icra ediyor orada. Şimdi ben bunun şöyle bir örneğini gördüm. Bu aslında Müslümanların sanatına bu birebir işlemiştir. Mesela Selimiye Camii'nin minaresinde bir tane taş yerinden oynuyor. Hocam taşı çekip alıyorlar. Bakıyorlar ki taşın arkasını da Mimar Sinan böyle güzel kesmiş, boymuş. Ya yani nasıl kimse bunu görmeyecek diye orayı öyle pis, rezil bırakmamış bakın. Bak bu Cenab-ı Hakk'ın yaratışı. Cenab-ı Hak balıkları yaratmış. İşte mesela kar tanesini kimse bilmiyor ya içinde gizemli olduğunu. Her bir kar tanesini eşsiz bir sanat bilmiyor. Cenab-ı Hak ama eşsiz bir işleyişle işliyor. Bu bana diyor ki ey kulum sen de işini böyle yap.
Kimse bak,
görmüyor olsa dahi.
En görünmeyen yerde olsa dahi en evet, güzel şekliyle yap.
En güzel şekilde yap. Kimse görmüyor ama ben görüyorum yani.
Kimse, işte istediği ihsan kıvamında yap diyor.
İşte o. Yani var ya o ihsan. Hani vermenin boyutları var. İşte infak var, ihsan var. Efendime söyleyeyim. Bu işini öyle bir yap ki kimse görmüyor diye işini sallama. Usulsüzlük yapma. İşte efendim rastgele iş yapma. Hiç kimse görmüyorsa ben görüyorum.
Bitti.
Hiç kimse takdir etmiyor. Ben takdir ederim.
Bitti. Sen merak en önemlisi olsa.
En önemli o işte. Ben Allah'ın takdirini alayım. Niye kulun takdir etmesindesin kardeşim? Kulun takdirini almışsın ama Allah'ın tekdirini almışsın. Ne olacak şimdi?
Allah muhafaza. Yaratılmışları razı etmek için yaratılmadık hocam.
Evet işte.
Yaratılmışları razı bana etmek bunu için söyleyeyim. Yaratılmadık.
Her bir kar tanesini eşsiz bir sanat eseri icra etmiş. Ya. Denizin altında kimsenin görmediği canlılar yaratmış. Ama baka baka doyamıyorsun. Bunun sırrı ne yani? Diyor ki ey kulum sen de bir işini yapıyorsan o kadar güzel, o kadar düzgün yap ki. Biri desin ki ya bunu kimse görmeyecekti. Şimdi niye böyle yapıyor? Ben şimdi bakıyorum. Mesela bizim işte ben evi yeni almıştım. Yeni buradaki İstanbul evi nasip oldu. Bakıyorsun işte efendim banyonun o şey duvarı, havalandırma duvarının camı düşmüş. Bakıyor burada Allah kireçler, mireçler, işte sıvalar, mobalar. Nasıl kimse görmüyor diye. Arkadaşımız her kimse oraya öyle kapatmış gitmiş. Tamam sen de öyle yapıyorsun. Ama şimdi bu sırları bu insanlar duysa, hocam bu eğitimden geçse bizim işçimiz, memurumuz. Bakın mesela bu şeyde işleniyordu. Ahirlik teşkilatında bütün bunlar işleniyordu işte. Bir şeyi kaybettik bak. Mesela ahirlik teşkilatında insanlar şöyle biliyorlar. İşte bunlar efendim sanatkarları sınıflandırır, işte onları korur, geliştirir. Hayır kardeş öyle değil. Hocam ahirlik şöyle bir sistem kurmuş. Üçlü bir sistem kurmuş. Yani seyfi eğitim veriyor, kalemi eğitim veriyor, sanayi eğitim veriyor. Diyor ki bir insan memur da olsa, işçi de olsa, amir de olsa üç şeyi bilmelidir bak. Yani üç şey.
Neymiş onlar için?
o şeyin teknik kısımlarını bilmesi lazım. Yani işçi şöyle eğitiyor. Önce bir seyfi eğitim veriyor. Kılıç eğitim veriyorlar. Kendini nasıl savunacaksın? Tamam, bunları bir öğren kardeşim. İki, kalemi eğitim. Matematik, hesap, Kur'an bilgisi, ilim okutuyorlar. Üçüncüsü o sanatın gereği neyse onu öğretiyorlar. Şimdi biz çocuklara o sanatın gereğini öğretiyoruz ama ne manevi eğitim veriyoruz, ya, ne seyfi eğitim veriyoruz, ne kalemi eğitim veriyoruz.
Ne irfan eğitimi veriyoruz.
Bir şey vermiyoruz. Tabii. O zaman ne oluyor insanlar? İnsanlar kendi çıkarlarını korumak için her türlü hareketimi varsayıyorlar. İşte bak bu, Cenab-ı Hakk'ın bu eğitim, bu anlayışı verilse, yani bize telkin ettiği Cenab-ı Hakk'ın şudur. Nerede olursan ol, kimle olursan ol, hangi işi yapıyorsan yap, öyle güzel yap ki insanlar bunu görür zaman hayran kalsınlar. Desinler ki ya bu nasıl bir ustaymış. Biz nasıl bir Mimar Sinan'a diyoruz 500 yıl sonra bu nasıl adammış, taşın arkasında oymuş diye hayran hayran konuşuyorsak. Ve ne oluyor? O sadaka-i cariye olarak onun defterini hala açık tutuyor işte.
Marifetli hocam.
Ya.
Çok hakikatli güzel bir söze denk gelmiştim. Deniliyordu ki orada ne gariptir ki gafiller Yüce Rabbimizin mülkünde yaşarlar. Fakat ya, mülkün gerçek sahibine bigane ve nadan kalırlar, nefsaniye tesir olurlar. İlahi azamet ve kudret akışları karşısında alık ve abus yaşar, Allah muhafaza neticede ebedi hüsrana düçar olurlar. Necip Fazıl, güneş gibi hakikatleri bırakıp da seraplara aldanmak demek olan gafleti ne kadar manidar bir surette ifade ediyor. Gönlüm uçmak dilerken semavi ülkelere, ayağım takılıyor yerdeki gölgelere.
Ya ya ya. İşte o bak çok güzel.
İşte
yani dünya yani, menfaati.
Güneş gibi bir hakikat var karşımıza ama onu bırakıyoruz. Seraplara aldanıyoruz. Necip Fazıl Bey de öyle diyor. Gönlüm uçmak dilerken semavi ülkelere, ayağım takılıyor yerdeki göklere.
İşte bu nasıl bir şey getiriyor bize? Diyor ki yani ben şunu anlıyorum hocam. Cenab-ı Hak diyor ki ve la tense nasibe kemenet. Yani dünyadan nasibini unutma diyor. Tamam. Dünyadan da nasibini unutma. Ama yaptığın işte ahireti de kolla.
Ya bak, önceliğini şaşırma diyor. Önceliğini karıştırma.
Şimdi bir iş yapıyorsun, tamam mı? İş yapıyorsun. Kardeşim sıvacı mısın, boyacı mısın, fırıncı mısın, ayakkabıcı mısın diye bir iş yapıyorsun ya. Ben işte öğretmenim yapıyorsun ya. İki şeyi kolla. Bir, burada benim dünyalık olarak bir menfaatim var. Maaş alıyorum, iş alıyorum, ücret alıyorum. İki, benim bu işten bir de ahirete gönderdiğim bir şey olsun ya. Onu da kollayayım yani ya. Yani bir iş yapıyorken çift taraflı yapayım. Yani yaptığım işten sadece para almayayım, ücret almayayım. Ondan aynı zamanda sevap da alayım da ahirette o da lazım olsun. Niye bir iki karşılık varken bir tane alayım? Cenab-ı Hakk'ın yaratmasını takip etsek biz. Yani kimse görmüyor diye işimizi sallamasak, doğru dürüst yapsak. Bunun ölçüsü şudur biliyorsun. Yani bir işi benim doğru yapmamın ölçüsü, ben o işin benim için nasıl yapılmasını istiyorsam öyle yapmamdır. Yani.
Kesinlikle.
Budur ölçü. Yani ben o işin muhatabı olsaydım, yani bu yaptığım ev kendi evim olsaydı nasıl yapardım? Bu okuttuğum çocuk, ben öğretmenim. Kendi çocuğum olsa nasıl ders verirdim acaba? Tamam. Bu yaptığım ayakkabı kendim için yapsam nasıl yapardım? Değil mi? Bu ekmeği işte kendim için, bu eti kendim için, ailem için satıyor olsam nasıl satardım? Abo, böyle düşün ya. Bir tane tüccar, eski zamanlara bir tane bir tüccar, aynı zamanda Veliyullah'tan ticaret uğraşırmış. O kadar titiz iş yaparmış ki. İş işte bir mal bölürken işte onu 40 defa ölçer, biçer, şu yapar, bu yapar filan. Demişler ki ya niye böyle titizsin? Demiş ki şöyle düşünüyorum. Benim her müşterim peygamberimdir, tamam.
Allah Allah.
İşte peygamberimiz gelse benim müşterim olarak ben ona nasıl mal satardım? Hep böyle düşünürüm demiş adam. Abo böyle olsa var ya, bu ne kadar titiz bir bakıştır. Ben şimdi öğretmenim, tamam mı? Haşa, sınıfta peygamberimiz oturuyor beni dinliyor kardeşim. Ben nasıl ders yapardım? Nasıl ders
tabii
yapardım?
Canım.
Benim çocuğum haşa peygamber olacak, bir veli olacak. Nasıl yetiştirirdim, nasıl muhatap alırdım? Bunu acaba öyle titiz, öyle olmak lazım. Şahsi kanaatim. Ben bir ustayım, ev yapıyorum. Ya Kemal diyor ya, Süleymaniye cami demiyor. Adamış inandığı Allah'a. Böyle bir yapı diyor, bakın. Süleymaniye yapan, onu yapan insanların Cenab-ı Hakk'a bir ev yapma arzusu. Bir yapı yapıyor, Allah için yapıyor.
Allah da bereketini
veriyor.
Ona göre veriyor. Abi, 500 yıl dimdik ayakta.
Evet. Ne fırtınalar, deprem oluyor, çatlamıyor abi. Çünkü diyor ki Allah bana mı yaptın? Ben korurum bak, tamam mı? Sen şimdi bir ev yapıyorsun, sıva yapıyorsun, inşaat yapıyorsun. Şöyle düşünüyorsun. Ya bu dairede peygamber oturacak, tamam. Ben nasıl yapmam lazım? Buyur kardeşim. Öyle yap işte. Demektir bu.
Şimdi öyle olduğu zaman, değil mi hocam?
Ya.
Tapduk Emre'nin dergahına 40 yıl boyunca odun taşıyan
Yunus Emre,
ve
evet,
bir defa bile eğri odun getirmeyen Yunus Emre'yi hatırlıyoruz. Evet. Ne diyor? Tapduk Emre Hazretleri, Yunus, ormanda bir tane dahi eğri odun yok mudur?
Yeah.
Efendim bu dergâhtan odunun eğrisi dahi girmez.
Kesmişti, evet.
Şimdi o nasıl bir kalbi incelik, bir hassasiyet, ona bir titizlenme. En sevdiğim kelimelerden biri nedir biliyor musunuz hocam? Nacizane söyleyeyim.
Estağfurullah, estağfurullah.
İhtimam.
Tabii işte o.
Tazim ve ihtimam.
İşte bu ayetlerin şeyi o, ihtimam. Özen gösterme, aşırı dikkat etme. Bak, Cenab-ı Hak yaratılışta hiçbir şeyi baştan savma yapmamış. En mükemmel şekilde yapmış. Ben ona baktığım zaman acizane bir kul olarak hangi işi yap? Ben öğretmenim kardeşim. Ben öğretmeni böyle yaparım. Diyemem lazım. Tamam, ben öyle yapacağım. İşimi öyle bir yapacağım ki Cenab-ı Hakk'ın bu yaratmasındaki hassasiyet bende de olacak.
Ben,
nedir?
Bendeki yansıması en güzel şeklinde olsun yeter.
Evet evet tabii. Ben onu düşünürüm. Yani işimi öyle bir yapayım ki aynı Cenab-ı Hakk'ın yaptığı gibi birisi gördüğü zaman yıllar sonra bu nasıl bir has, nasıl bir incelik, nasıl bir dikkat, nasıl bir ihtimam vermiş de bu iş böyle olsun desin. Şimdi bakıyorsun Peygamber Efendimiz işini böyle yapmış peygamberliğin. Hatta o kadar titiz yapıyor ki Peygamberimiz malum ayetler iniyor. Diyor ki kendini parçalama. Peygamberimiz kendi işine peygamberlik vazifesini ifa ederken o kadar hassas, o kadar titiz davranıyor ki ayetler iniyor. Diyor kendini parçalama, kendini yırtma. Hidayet bizim işimizdir, senin işin değil. Sen anlatmaya bak. Ama Peygamberimiz onu da derüste etmeye çalışıyor. Yani istiyor ki herkes kurtulsun. Bana, ben bu ayeti okuyunca buradan ne anlıyorum? Cenab-ı Hak Peygamberimize diyor ki, ey Peygamber, kendini işini yaparken parçalama diyor. Kardeş, peygambere demiyor sadece, sana da diyor bunu. Sana, bana da diyor bunu. Diyor ki öğretmenlik yaparken kendini parçalamıyorsan öğretmenlik yaptığını zannetme. Tamam mı? Zannetme. Yapmıyorsun yani. Ben bir ustayım, işimi yaparken o işim çok iyi olsun diye kendimi parçalamıyorsam ben bu işi yapmıyorum. Yapmıyorum. Ben bir konferansa gideceğim. Benim işim bir konferans vermek. Konferansa giderken o konferansını hakkıyla yapmak için kendimi parçalamıyorsam, yırtmıyorsam, çok iyi araştırma yapmıyorsam demek ki ben bu işi yapmıyorum demektir. Evet. O ayetin muhatabı oluyorum işte ben. Yani, öyle okuyalım yani.
Öyle hocam, işte öyle okuduğu için büyük mütefekkirlerimizden Nurettin Topçu hocamız merhum
ya.
40 yıl boyunca
ya, evet,
sınıfa mabede girer gibi girdim.
Girdin, evet.
Hiçbir dersime abdestsiz girdiğimi hatırlamam diyor.
Evet. Bu ne kadar güzel bir tabir.
Hassasiyete yani, bakın.
Evet, mabede girer gibi girdim. Çünkü yeryüzü mabettir Müslümanlar için.
Öyle.
Her yer mabettir. Ben de derse girerken mabede girer gibi gireceğim. Bir öğrenciyle, öğretmense muhatap olurken işte bu veli gibi, bir evliya gibi onunla muhatap olacağım. Tamam. Dersimi öyle işleyeceğim. Yani dersimi öyle bir işleyeceğim ki o ayetin muhatabı olacağım. Kendini helak etme. Yani edebiyatı anlatmak senin
tabii,
işin
tabii,
ama gerisine
tabii
karışma demesi lazım.
Ama sen de kendini, evet, kendimizi değil mi helak edercesine bir anlatmanın derdinde,
evet,
davasını olacağız ki.
Evet, olacağız ki o işin hakkını vermiş olalım. O karşıda bir karşılık bulsun.
Bereket de ona göre gelsin.
Evet, karşılık bulsun. Ben bazen böyle konferansa gideceğim, öğrencimi görüyorum orada, şaşırıyorum. Diyorum sen ne işin burada? Ya yıllardır sana anlattık, eski bir öğrencimi. Hocam diyor, anlattıklarınız diyor, yani aklımda kaldı ama ne gibi sizi bulmuşken bir daha dinleyeyim diyor. Ben dedim, demek ki o anlattıklarım bir şey yaramış ki yıllar sonra karşıma çıktı bu. Neden? Ben o hassasiyet taşımasam ben günü geçirmeye, öğretmen arkadaşlar. Hocam maalesef, şimdi şu var. Yani,
var maalesef.
Var, bakın ben 5 yıl öğretmenlik yaptım. Ortaokulda, lisede, İmam Hatip Lisesi'nde, Anadolu Lisesi'nde. Yani üniversitede yaptım, yüksek lisans dersi veriyorsun, doktora dersleri veriyoruz. Her kademede öğretmenlik yaptık. Yani gerçekten çok yüce bir görev, vazife. Ama bunu işte böyle baştan savma yapan, tamam mı? Ya kusurlu öğrenciye gelen çok garip bir şekilde çok değerli bir şey vardı. Geçen de söyledik. Bak şunu öğretmen arkadaşlarımızın veya anne babaların şunu unutmaması lazım. Yani hani dedi ki Arp Nihat Asya'nın işte kızım oğlum işte Fatih İstanbul fethettiği yaştasın.
Sen de Fatihler doğuracaksın.
Ya evet yaşasın. Şimdi öğretmen bir sınıfta bunu yaramazlık yapınca söylüyor. Çocuklar diyor ya utanın kendinizden diyor. Fatih sizin yaşında İstanbul'u fethetti falan. Deyince öğrencim bir diyor ki hocam diyor. Sen Akşemseddin oldun da biz Fatih olmadık mı yani diyor.
Helal olsun.
Şimdi bu söz çok kıymetlidir. Yani bir adam oğluna bunu söylüyor. O diyor ki baba diyor Fatih babası senin yaşındayken Balkanları fethetti. Sen ne yaptın diyor. Ya hocam.
Söz söylüyorsan bak, önünü arkasını düşünmek lazım.
Şimdi ne oldu? Diyor ki karşında nasıl olmasını beklediğim insanlar var. Şöyle şöyle. Sen o insanlara göre nesin ki onu istiyorsun? Bak bu ayet diyor ki peygamberimize kendini yırtma, çırpma. Demek ki işimi öyle yapacağım ki ben. Yapacağım ki. Karşıdaki kişi diyecek ki ya hocam ne yapıyorsun kendini helak ediyorsun ya demesi lazım bana. Dedirtmiyorsam işimi yapmıyorum. Bir hakkın yapmıyorum. İşte bu karları inceleyen beyefendi tabii, gibi. Orangutanları inceleyen
ya, hanımefendi.
Hanımefendi gibi.
Öyle hocam. Biri demiş ki Martin Luther.
Evet ya.
Ne güzel. İbretli bir söz. Çok veciz bir ifade. Eğer demiş sizden sokakları süpürmeniz istenirse
ya.
Beethoven'ın beste yaptığı veya Shakespeare'in şiir yazdığı gibi süpürün. O kadar güzel süpürün ki gökteki ve yerdeki herkes durup burada işini çok iyi yapan biri dünyanın en iyi çöpçüsü yaşıyormuş desin. Çok Mümin Sekman'ın da not ettiğim güzel bir bununla alakalı ifadesine paylaşayım yeri gelmişken. Mevzu nereden nereye geldi? Ne güzel bağladınız kar taneciklerinden. Bu çok kıymetli işte sohbetin bereketi.
Evet, amen. Evet.
Yaptığın bir sehpa varsa sehpanın en altında kalan tahta var ya kimse görmese de oraya en iyi tahtayı bulup koyacaksın.
Evet.
Yaptığın bir sehpa varsa, sehpanın altında kalan tahta var ya, kimse görmese de oraya en iyi tahtayı bulup koyacaksın. Döktüğün beton toprağın altına kalsa bile güzel olmalı. Başkası övmese de, görmese de işini iyi yap. Başkası görmese de işini iyi yap. Bu senin kazancının karşılığı değil, karakterinin ve inancının bir yansımasıdır.
Çok güzel.
Bir karakter, bir inanç yansıması, işine ihtimam göstermek.
İşimize, karakterimizi, inancımızı dahil ettiğimiz zaman tabii. Böyle oluyor. Bak bu çok önemli. Bir gün bir işçiyle, bir amcayla karşılaştık. Kendisi yıllarca Japonlarla bu köprü yapımlarına çalışmış. Bir gün diyor demirleri diyor bağladık. İşte bir çukur açmışlar, bir güzel bir viyadük yapıyorlar. 20 metre diyor kazık çaktık. Oradan bir çukur demirleri bağladık diyor. Elimde üstübü vardı. Attım aşağıya diyor üstübüyü diyor. Japon mühendis bunu gördü bana dedi ki diyor aşağı in üstübüyü al. Üstübü dedi bez yani. Ya dedim diyor bu bezin üzerinde belki de 1000 ton beton dökülecek. Ne olur ki? O bez diyor yavaş yavaş çürüyecek. Betonu o demiri çürüyecek falan. Başladı bana anlatmaya diyor. Bir müddet sonra diyor bu çürüyecek falan yıkılacak. Bunu yapma dedi diyor. Çok güzel bir şey. Bana dedi ki diyor sadece iş yapmıyoruz diyor, dedi diyor. İnancımızı da buraya dikiyoruz dedi diyor.
Of.
Bak hocam bak bu çok önemli bak.
Sadece iş yapmıyoruz buraya inancımızı.
Biz sadece beton dökmüyoruz dedi. İnancımıza döküyoruz buraya dedi. Sadece işte direk dikmiyoruz inancımıza dikiyoruz. Bana bir şey söyledi diyor. Adam çok etkilenmiş bundan. Bunu hele de anlatmış. Sonra bana diyor ki yahu dedim diyor arkadaş ben Müslümanım lan. Ben şöyle geldi diyor. Abi ben bir iş yapıyorum. Bunun imanla, inançla ne alakası var? O Japon'dan öğrendim diyor. Hayır kardeşim, yaptığın işin sadece parayla ilgisi yok. Sadece şeyle, vazifeyle, işte efendim inşaatla ilgisi yok. Veyahut da biçimle ilgisi yok. İşin inançla da ilgisi var. İmanla da ilgisi var. İşte imanla sadakat, ahlak birleştiği zaman yaptığın iş ebediyete intikal ediyor. Süleyman iyi oluyor, Selim iyi oluyor yani. Anlatabildik mi? Şimdi biz insanlara işte bu ahilik ticaret erbabının ahlakına bunu yerleştirmiş. Demiş ki sen sadece bir iş yapmıyorsun. İmanını da gösteriyorsun. Geçen anlattınız ya işte o Endonezya'daki 250 milyon Müslümanı sevran bir tüccar ya bir tüccar. İmanını işine dahil etti. Milyonlarca insan Müslüman oldu. Hala olmaya devam ediyor ya.
Öyle.
İşte. Biz bunu ne yapacağız? Şu anda insanlarımız meslek öğreniyorlar. Mesleğin sırlarını öğreniyorlar. İncelikleri öğreniyorlar. Meslek kurslarına gidip tam kalıp güzel. Ama o içlerine inançlarını ve imanları yansıtmıyorlar. Yansıtamıyorlar. Onu öğrenmiyorlar çünkü. İmanını da inancını da yansıtsa diyecek ki işte o Martin Luther'in dediği gibi burada dünyanın en güzel çöpçüsü geçmiş. Aslında en güzel işçisi geçmiş. En güzel memuru geçmiş diyecek. Tabii. Bir takdir görecek.
Şimdi siz anlatırken gözümün önünde şimdi Mimar Sinan resmi geçit haline geçiyor. Şimdi Şeyh Hamdullah hatırlıyoruz. Ya, Hattatların
piri. Itri'yi hatırlıyor.
Itri'yi, Şeyh Galibi, Fuzuli'yi, Aradan din bakileri. Ya. 500 küsür, 600 küsür yıl geçmiş.
Ya.
Hala yaşıyorlar. Hala evet, aramızdalar.
Evet.
Şimdi Hattat Hamit Aytaç Bey aradan asırlar da geçse eserleri hala yaşamaya devam edecek.
Çünkü ne diyor Mithat Efendi? Onların diyor mekabiri asliyesi kulub-i ehli imandır diyor. Yani onların asıl kabirleri toprakta değil, gönüllerin. Müminlerin kalplerindedir, gönülleridir. O gönülden aşağı inmiyorlar hocam. Orada kalmışlar. Dolayısıyla bunlar laf olsun diye söylenmiyor, anlatılmıyor. Şu dünyada herkes bir iş yapıyor hocam. Herkes bir iş yapıyor. İş yaparken muhatabı her kimse bunu çok ciddiye alması lazım.
Çok.
Muhatabı ciddiye almak, haşa benim şahsi kanaatim Cenab-ı Hakk'ı ciddiye almaktır. İnancımızı, imanımızı ciddiye imanını ciddiye bir alan bir insan asla muhatabını küçümsemez, horlayamaz. Çünkü muhatap yoksa biz de yokuz ya. Beş öğretmenim tamam mı? İşte sınıfta işte şu sınıf yaramaz şu muzur tartışıyoruz böyle tartışıyorlar. Dedim kardeş bak şimdi bize öğretmen olduğumuz için maaş veriyorlar. Tamam bak bu öğrenciler var diye bize maaş veriyorlar. Ya şunu anla öğrenci yoksa sen yoksun ya. Yoksun ya. Senin varlığının sebebi öğrenci zaten ya. Onu küçük göremezsin ya. Tamam mı? Yani hangi işi yapıyorsa yap bir muhatabın var. Tamam. Sen memursun. Of sıktım bunaldım. Ya kardeş o memur dediğin kişi o insanı sıkan bulan insanlar sana gelmese sana maaşı niye versinler? Niye versinler ya? Dolayısıyla muhatabımız azizdir, kıymetlidir. Bu yüzden Süheyl Ümer rahmetli dermiş ki Süheyl bak şunu unutma tamam mı unutma. Allah indinde talebe muallimden daha mukaddestir, daha azizdir derdi diyor. Şimdi bizi hocayı hoca yapan talebedir.
Öyle. Şimdi hocayı hoca yapan talebedir. Ne kadar güzel söylediniz. Ya, rahmetli ya. Mahmut Bayram hocamız varmış. İmam Hatip Mekteplerinin ilk yıllarının çok böyle deve dişi gibi çok mühim hocalarından bir tanesi. Kıymetli hocam vakit kaybı olmasın diye düşün. Tebeşirle tahtaya talebelerine ders anlatırken yani o silgi vesaire yoksa bu anında ceketinin kenarıyla siler.
Ya.
Derse devam eder. Bir gün kerimesi rahmeti rahmana kavuşmuş. Hoca derste haber etmiş. Demişler ki yani sabah kızım vefat etti dersimi yap. Ya hocam evladınız demiş ki ya evladımız vefat etti ama o vefat etti ders bitiş kalacak mı demiş. Dersini bitirdikten sonra cenaze işlemlerini yaptırmış. Ya. Eğer demiş bir gün ben bu derse gelemezsem bilin ki ya ölmüşümdür.
Ya.
Ya da ölümcül bir hastalığa yakalanmışımdır. Ya. Yani bunlar şimdi ibadet hassasiyetiyle işine bakınca, yaklaşınca, dersine bakınca bambaşka bereket o. Şimdi onu talebeleri, kıymetli hocalarımız bir 50-60-70 sene sonra hocalarını yad ediyorlar.
Tabii,
mahirizler böyle unutuluyor.
Evet.
Yaman dedeler, Mahmut Bayram hocalar, Gönelli Mehmet efendiler, İsmail Hakkı Top, daha niceleri. Niceleri.
İşte
İramcızadeler.
İşte o ayetin tahakkuku bunlar işte hepsi. O ayet tahakkuku. Yani işini öyle bir yap ki, yap ki Allah seni uyaracak kıvama gel yani tamam. İşini bir hakkın yap. Peygamberimizin iş yapma ahlakı çok basit hocam, çok basit gördüğünüz gibi. Cenab-ı Hakk'ın kendisini uyaracak kadar ciddiye almak, önemsemek. Bu çocuk bile olsa fark etmiyor onun için. Yani bir çocuk onu çağırdığı zaman da sanki Hazreti Ömer çağırmış gibi büyük bir ciddiyetle, samimiyetle, alakayla dönüyor ona. Hatta çocuklara daha fazla önem veriyor. Şimdi biz bunlar apaçık ortadayken, görünüyorken, yani Cenab-ı Hak her bir kar tanesine eşsiz bir sanat eseri işlemişken ve bana da bunu söylerken, sen de işini böyle yap, böyle yap. Bir gün gelecek, o kar taneleri görülecek, merak etme.
Tabii.
Senin yaptığın da görülecek, hiç merak etme. Bir gün ben göreceğim ve göstereceğim. Biz bir Yunus Emre öyle yaptı ama 700 yıldır biz Yunus Emre böyle yaptığını anlatıyoruz.
Değil mi? Tabii.
Değil mi? Anlatıyoruz. Yani Azim-i Dahi Hazretleri biliyorsunuz işte bir o abdest hikayesi var ya, şeyhine dökecek. Bir uyanıyor. Dehşete kapı geç kalmış. İşte efendim İftihadi Hazretleri abdest bekleyecek. Hemen gidiyor suyu alıyor, kalbine tutuyor. Mübarek. Biraz sonra abdest
zikirli diyor. Zikirli ısıtıyor.
Kalpli ısıtıyor suyu. Yani kalp suyu ısıtmaz ama niyet var ya, suyu kaynatır, fokurdatır yani. Çünkü hep o niyette mübarek o işi yaptı. Dolayısıyla Cenab-ı Hak sizin samimiyetinizi asla zayi etmez. Ciddiyetinizi asla boş vermez. Bir gün insanlara sizi gösterir. Mesela budur. Mesela şeydir, büyük şeyhler kendilerini daima gizlerler. Ama Cenab-ı Hak onların samimiyetine bir gün, mesela işte Somuncu Baba, adam Bursa'da somunculuk yapıyor. Kimse bilmiyor kendisini.
Mahfiyet içerisinde.
Evet tamam, mahfiyet içerisinde işini yapıyor. Öyle bir ekmek yapıyor ki, işi o işte. İnsanlar kuyruğa giriyorlar. Ya Rabbi bu nasıl bir ekmek ya? Öyle bir ekmek yapıyor ki, aynı demin çöpçü gibi. Öyle bir ekmek yap ki dünyanın en güzel ekmeği olsun. Öyle. Herkes o ekmeği yemek için can atıyor. Ben bunu şeyden biliyorum. Yani evde bazen eve gidiyorum hocam. İşte hanım bir kek yapmış, bir pasta yapmış diyelim. Çok farklı geliyor bana. Yani tadı tuzu falan diyorum ya.
Kesin, ne kattın bunun için?
Kesin annem ya oğlum gelecek ya bizim torun gelecektir. Anlıyorum yani. Dün ne yaptın diyorum, sevgiyi biraz fazla kaçırdım diyor.
Allah Allah. Bak muhabbet.
Işte, ya. Şimdi bu muhabbet keke giriyor da işe girmez mi kardeşim?
Gelmez mi?
Kekte bu muhabbet belli oluyor da işin de belli olmaz mı? İşin de belli olur, merak etme. Allah samimiyetimizi asla zayi etmez.
Kesinlikle.
Bir gün karşılığını bire bin verir. Lütfen işimizi çok düzgün, doğru dürüst yapalım. Ya.
Rahmetli Fethi abi, Fethi Gemuhluoğlu. Ya,
evet, açlı yaptı.
Ya. Diyormuş ki hocam, şuradaki ayakkabı boyacısı boyadığı her ayakkabıyı sevdiğinin, yarinin, sevgilisinin ayakkabısını boyarmış gibi boyamalı. Eğer herkes böyle davranırsa i̇şte, ülke kurtulur.
Ah bu işte. Tam bu hocam işte, evet. Yani sevgilin geldi ayakkabısını boyatıyor. Veyahut da üstadın, hocan geldi ayakkabını işte boyatıyor. Nasıl boyardın? Peygamberimiz geldi ayakkabılarını boyatıyor. Nasıl boyardın?
En önemlisi.
Öyle çok güzel bir şey vardır. Bir ünlü bir tiyatrocumuz var. Gelenbevi. Şimdi soy ismini unuttum. Gelenbe. İsmini unuttum, pardon. Bir gün diyor ki bu anlatıyor. Kadıköy'de diyor oyuna gidiyorum. Biraz da geç kaldım diyor. Tamam mı? Tiyatro salonun önünde de diyor.
Tevfik Gelen Bey.
Diyor bir boyacı var diyor. Ayakkabı şeyde işte. Baktım ayaklarım biraz tozlu diyor. Dedim ki bu tozlu ayakkabıyla sahne yakışmaz. İnsan karşısına çıkacağız. Şunları boyatayım dedim diyor. Dedim ki boyacı şunları biraz çabuk hemen boya atayım. Biraz acele ettim. Dedim ki diyor boyacıya biraz acele et, işim var dedim diyor. Boyacı bana dedi ki diyor, üstadım biz sizin oyunlarınızı izlemeye geliyoruz. Size diyor muyuz ki üstad acele oyna, işimiz var.
Çok güzel.
Diyoruz mu dedi diyor. Diyor ki Tevfik Kerem, hayatımın en büyük değerini o boyacıdan aldım diyor. Bak müthiş bir şey bu ya. Ben diyor mu sana diyor ki acele oyna. Acele oynanır mı? Dedi ki diyor, bırak biz de kendimiz sanatımızı icra edelim. Öyle bir ayakkabı boyayayım ki dedi diyor, Tevfik Kerem'e yakışsın. Bak. Bu çok değerli şeydir bu. Yani hangi işi yapıyorsak biri gördüğü zaman o işi Allah aklı gitsin. Bu nasıl ihtimam desin. Desin çünkü Cenab-ı Hak onu bekliyor bizden yani.
Evet hocam, zaten şu an dışarıda da görüyoruz en büyük sanatkarın en muhteşem sanatlarından bir tanesi Yüce Rabbimizin Allah-u Teala'nın yeryüzüne indirdiği eşsiz mücevherler olan kar tanelerinin ve bugün işte o kar tanelerinin bilinen ilk fotoğrafçısı Wilson Bentley'in yıllarca yaptığı çalışmalar neticesinde vardığı şu kanaatten yola çıkarak bu programı gerçekleştirdik. Mikroskopla bakınca kar tanelerinin mucize güzelliğini fark ettim ve bu güzelliğin başkaları tarafından görülmemiş ve takdir edilmemiş olmasını utanç verici buldum. Her bir kar tanesi kristal bir tasarım, şaheseriydi ve hiçbir tasarım tekrarlanmamaktaydı. Bir kar tanesi eridiğinde bu tasarım sonsuza dek kayboluyordu. İnsanlara bu harika güzellikten bir şey gösterme arzusu ve onun koruyucusu olma isteği şiarım oldu, diyor.
Çok güzel.
İşte bu ilahi nakışları, ilahi kudret akışlarını kendi gözünden çektiği 2500 kar tanesi fotoğrafıyla bir araya getirip 1931'de Kar Kristalleri adlı kitabıyla yayınlıyor ve bakıyor ki hiçbir kar tanesi bir diğerin aynısı değil. Biz de mevzuyu buradan alarak nerelere taşıdık. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
ediyorum.
Çok
kıymetli bir program oldu.
Evet, teşekkür
güzel
ediyorum.
Güzel hayat dersleri çıkarttığımız.
Bu Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu mucizeleri, bu eşsiz bitti. Sanatı biz gösterirsek Allah da bizi gösterir. Ya. Merak etmesinler.
En kıymetli sanat.
Evet, evet.
Rabbimizin sanatı onu görebilmek marifet.
Evet.
Görecek göz olsun yeter ki. Efendim Erkam Radyo'da karlı bir İstanbul Üsküdar sabahında, karlı bir İstanbul Üsküdar gününde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamızla beraber Bir Söz Ola programını daha burada hitama erdirmiş oluyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
Sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimize.
Değerli dinleyenlerimizi biz de hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Haftaya aynı saatlerde tekrar huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.